げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Eylül 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Ve spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu gazeteci Çetin Erçetin olacak. Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de, İdlib'de, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti servisçi firarda. İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün denetime çıkan polis, öğrenci servisi kullanan ehliyetsiz bir sürücü yakaladı. Polisin ceza yazdığı servisçi öğrencileri ortada bıraktı. İstanbul polisi kentin birçok noktasında öğrenci servislerini denetledi. Kontrol noktalarından biri de Zincirlikuyu oldu. Burada Yıldırım Şen'in kullandığı servis de kontrol edildi. Sürücü, rehber ve öğrencilerin kemerleri takılı, lambaları çalışıyordu. Bu nedenle örnek servis aracı olarak gösterildi. Ancak kimlik kontrolü yapılınca Şen'in ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polis Şen'e 2018 lira ceza kesti. Cezayı alan Şen önce aracın yanına gitti, sigara içti, sonra aracın etrafında dolaştı. Fırsatını bulunca da öğrencileri serviste bırakıp kaçtı. Bir saat sonra başka bir araç gelip öğrencileri aldı demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda bir başlık var. İslami finansın çekim alanı olacağız. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin kısa sürede İslami finans alanında bölgenin çekim merkezi olacağını söyledi. Finansal sistemin mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır. Geleceğin dünyasında faize dayalı sistem yerini katılımcılığın aldığı finansal mimariye bırakacak. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle katılım finansının payının %15'ler seviyesine çıkmasıdır, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti iyi hali buysa. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal suç makinesi çıktı. Yaşar'ın cezaevinden iyi hali nedeniyle izne gönderildiği belirlendi. Elektrik mühendisi Halit Ayar'ı öldüren Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklandı. Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve gasp gibi 15 suçtan sabıkası olan Yaşar'ın 2014'te cezaevine girdiği, iyi hali sebebiyle 2 Eylül'de bir hafta izne çıktığı belirlendi. Yaralama, uyuşturucu, gasp gibi 10 ayrı kaydı çıkan Kurdal da cezaevinden kısa süre önce tahliye edilmiş. Suç makinesi çıkan iki zanlının rahatça sokakta dolaşmasını milliyete değerlendiren hukukçular, suçlular gibi infaz sisteminin de ıslah edilmesi gerektiğini söylüyor. Normal bir infaz hukukunda Yaşar'ın dışarıda olmaması gerektiğinin altını çizen hukukçulara göre, açık cezaevlerinde inceleme yapılmadan hükümlülere otomatik izin veriliyor demiş Milliyet gazetesi. Yönetmelik ne diyor diye sormuş gazete. Yönetmeliğe göre hükümlülerden cezaları 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip iyi halle olan ve koşullu salıverme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalanlar açık cezaevlerine geçebiliyor diyor gazete. Ceplerine para koysunlar bir başka başlık. Ayar'ın iki cani tarafından bıçaklandığı görüntüler ortaya çıktı. Genç mühendisin babası Mehmet Ayar da madem ki bu kişilere izin veriliyor, o zaman izin verdikleri bu kişilerin cebine para da koysunlar. Bunlar da bizim çocuklarımızdan para istemesin diye isyan etti. Sabah gazetesinin manşeti yerli ve milli ders müfredatı. Başkan Erdoğan, ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık dedi. Milletimizin inancını, insanımızın değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarından tamamen temizledik. Çocuklarımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi iyi bir insan olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Uzun yıllar eğitim insanı formatlama, tek tipleştirme aracı olarak görüldü. Yaptığımız reformların gayelerinden biri bu sakat anlayışı tümüyle ortadan kaldırmaktır. Artık hep birlikte eğitimde kalite arayışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmalıyız. Öğrenciler, sizler 15 Temmuz direnişiyle demokrasi tarihine geçmiş bir milletin mensuplarısınız. Üzerinde özgürce yaşadığınız bu ülke size şehitlerimizin emanetidir. Sizi bu muhteşem mirastan uzaklaştırarak geçmişinize ve özünüze yabancılaştırmak isteyenlere itibar etmeyin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti evlat nöbetindeki babanın isyanı, oğlumu cihat ile avladılar. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Rauf Biçer, 10 ay önce kaybolan 17 yaşındaki oğlu Mustafa'nın can yakan hikayesini anlattı. Mustafa orucunu tutan, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye gayret eden ve etrafında dindarlığıyla tanınan bir genç. Onun bu özelliğini suistimal ettiler. Müslümanlara zulmeden DEAŞ'a karşı cihatla sevap kazanacağına inandırdılar. Son olarak HDP önünde görülmüş, eyleme karar verdiğimizde keleşlerle evimizin önüne geldiler. Yüzleri kapalı 3 kişi, oraya katılırsanız önce oğlunuz sonra siz diye tehdit ettiler. Bizi kendi evladımızla korkutuyorlar demiş Akşam Gazetesi. Star gazetesinin manşeti asıl önemli işimiz yeni başlıyor. Başkan Erdoğan eğitim sisteminin yanlışlarına dikkat çekti. Kalite arayışına vurgu yaptı. Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite arayışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşacağız. Eğitimde niteliği yakalamak günübirlik bir konu değil. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Hukukta, idari düzende olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. ne kadim değerlerimizi ne batı kültürünü öğrencilerimize layıkıyla aktarabildik. Sonuçta değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden, batıya hayran kayıp nesiller yetiştirdik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Erdoğan büyükşehir başkanlarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti ayrımı yapmadan 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Beştepe'ye toplantıya davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda belediyecilik deneyimini aktarması ve beklentilerini sıralaması bekleniyor. Özellikle yatay mimari konusunda titiz davranan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına bu yönde mesajlar vereceği belirtiliyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları da toplantıya katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine ilişkin sorusuna güzel, belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar yanıtını verdi. Yeni Akit gazetesinin manşeti analar görevini yapıyor, şimdi gözler savcılıkta. HDP çözülürse PKK da çöker. Diyarbakır'da günlerdir evlat nöbetinde olan ailelerin sayısı çığ gibi artarken, bağrı yanık anaların daha kaçırılan evlatlarıyla ilgili ihbar ve itiraflarının bir bir savcılık dosyasına girdiği öğrenildi. Savcılığın soruşturma başlatması halinde HDP'nin çözüleceğini belirten hukukçular, HDP'nin çözülmesiyle PKK'nın insan kaynağı da kuruyacaktır, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti gündüz devriye, akşam sevkiyat. Suriye'deki tüm stratejisini terör örgütü PKK-PYD'yi korumak üzerine kuran Amerika Birleşik Devletleri, yeni güvenli bölge anlaşmasında da Münbiç tiyatrosunu tekrarlıyor. Pazar günü sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda Mehmetçik'le 3 saat devriye gerçekleştiren Amerikalılar, akşam ise PKK'ya 55 tır silah gönderdi. Müşterek devriyenin göstermelik olduğu 2,5 saatlik devriyenin ardından bir güvenlik veya kontrol noktası kurulmamasıyla da anlaşıldı. Oysa 7 Ağustos'ta imzalanan mutabakat metninde bir barış koridoru kurulacağı ve sivillerin geri dönmesi için hazırlık yapılacağı net olarak vurgulanıyordu. Önceki gün bu konudaki belirsizlik arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin devriye için boş Haşişi köyü çevresine seçmesi de kuşkuya yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün 5-10 araçla bu işin olmayacağını söyleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi. Amerika ise Mehmetçik'ten sonra PKK'lılarla devriye atıp Irak üzerinden 55 tır silah göndererek güvenilmez ortak olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti okul yerine dağa götürdüler. Anne babalar HDP-PKK zulmüne böyle isyan etti. Kandil ve uzantısı HDP dün okula başlayacak ortaokul ve lise öğrencilerini, hatta 10 yaşındaki Azat'ı bile ailesinden koparıp eline silah verdi. Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yaparak evladını isteyen aile sayısı 18'e çıktı. Dağdaki terör baronlarına hizmet eden HDP, "Bu çocuklar kendi istekleriyle gitti." diyerek insan aklıyla alay etmeye kalktı. Acılı aileler sordu. Mekiye 14, Özkan 15, Aziz 16, Aysel 17 yaşındaydı, Azat daha 10'undaydı. Bu çocuklar kendi istekleriyle nasıl dağa gider? Her geçen gün büyüyen isyan da terör yandaşlarının rahatını kaçırdı. HDP'liler yolunu kestiği ailelerin başına silah dayayıp ölümle tehdit etti. Ancak hayattaki tek istekleri evlatlarına kavuşmak olan analar HDP'ye ve onun patronu PKK'ya meydan okudu. Evlatlarımızı çaldınız, gerekirse burada ölürüz ama çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyiz. Thank you.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Ardından da kabine toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölge mesaisi de devam ediyor bir yandan. CENTCOM ve YUKOM yardımcı komutanları bu hafta Ankara'da temaslarda bulunacak. Bu temasları da yakından izliyor olacağız. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları da devam ediyor. 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında sanıkların son savunmaları alınıyor. Ayrıca Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen aralarında TRT'ye baskın yaparak sözde bildiriyi okutan darbecilerin de yer aldığı 521 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında sanıkların ilk savunmaları tamamlandı. Davaya tanık beyanlarıyla devam edilecek. Diğer bir başlıksa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmonović ile ortak basın toplantısı düzenleyecek bugün. Ayrıca Karadağlı Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de demiştik. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la da bir görüşme yapacak ve ardından da ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Diğer bir başlığa geçelim hemen. TürkSat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan model uydu yarışması başlayacak. Teknofest İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TürkSat Gölbaşı yerleşkesinde yapılacak. Bu da hemen aktaralım meraklıları için. Son başlığımız ise YÖK'le Kültür ve Turizm Bakanlığı tiyatroları üniversiteye taşıyacak başlığıyla Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı Bakanlığı'nın Ankara Ulus'taki tarihi binasında Kültür ve Turizm Bakanı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı arasında imzalanacak işbirliği protokolünün imza törenine katılacak diyelim. Son başlığımızda böyle aktaralım ve sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde aslında dün başlayan yeni eğitim öğretim yılı ve onunla ilgili pek çok ayrıntı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen törendeydi. Orada yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl içerisinde eğitimde yapılan değişiklikleri anlattı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğitimle ilgili eksiklikleri, problemleri ve bu arada kendi iktidarları zamanındaki başaramadıkları konular üzerine yoğunlaşması fevkalade önemli. Sayın Cumhurbaşkanı nicelik itibariyle olağanüstü yatırımlar yapıldığını ama nitelik bakımından problemler yaşandığını ifade ediyor. Bu niteliğin içerisinde müfredat gibi konular var. Müfredatın burada üretilmesiyle ilgili, sadece ithal olmamasıyla ilgili dikkatleri var. Bu hani eğitim yılının başlangıcına oradaki maksada uygun bir konuşmaydı ve problemleri gören, eğitimde reform çerçevesinde artık nicelikten işte altyapı konularının, derslik vesaire konularında gerçekten olağanüstü yatırımlar yapıldı. Öğretmenlerin, çalışanların maaşlarında düzeltmeler yapıldı ama şimdi niteliğe yönelmek gerekiyor. Bu daha zor bir iş, daha incelikli bir iş ama üzerinde durulması gereken bir iş. Zaten yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan da hani bu bekleniyor. Bu amaçla bu nitelik reformunu yapması için bilhassa tercih edildi. Bu eğitim meselesini herkes, her aile dikkatle takip ediyor. Ben bu vesileyle müsaade ederseniz bir konuyu açmak istedim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşması eğitimin işte maksatlarına, eğitimin nicelik nitelik ilişkisine uygun bir konuşmaydı. Ben siz de muhtemelen işte çocuklarınızın okul açılışı dolayısıyla gidiyorsunuz çocuklara destek olmak için. Aslında sadece çocuklara destek olmuyoruz biz. Eğitime ne kadar önem verdiğimizi tabii göstermiş ki oluyoruz. Öğretmenlere, dolayısıyla okullara da destek vermiş oluyoruz. Şimdi beni hani şaşırtan, üzen bir şey var. Bu okulların açılışlarında idarecilerin yaptıkları konuşmalar var. Yani hiçbir pedagojik değeri yok. Yani hiçbir şekilde pedagojik eğitimin muhtevasına ilişkin bir konuşma yok. Kendi içerisinde bir mantığı yok. Yani birkaç tane söz, isim tekrar edilmek suretiyle uzatılmış bir konuşma var. Halbuki orada elbette milli eğitimin değerlerini ifade eden bir giriş paragrafı olabilir ama onu takiben buraya gelen, karşınıza duran öğrenciden ne bekliyorsunuz? Öğrencinin arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl olacak? Öğretmenleriyle ilişkisi nasıl olacak? Mesela rehberlik hizmetinden nasıl faydalanacaklar? Oraya gelmiş veliler çocuklarıyla, okulla nasıl ilgilenmeliler? Oradaki hat nasıl olmalı? Buna ilişkin birer paragrafla bir konuşma yapılır. Ben şimdiye kadar Arzu Hanım böyle bir konuşma dinlemedim. Yani evet. 53 yaşındayım. Ne okuldayken dinledim, okurken, ne de işte çocuklar dolayısıyla, yeğenlerim, işte kendi çocuğum dolayısıyla gittiğim okul açılışlarında, törenlerde bunu dinlemedim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız nitelikten bahsediyor. Ama bu mesela iktidarın ya da bakanın ya da cumhurbaşkanının yapabileceği bir şey değil ki. Yani her eğitimcinin, yani ben okul açılışında bir konuşma yapacağım. Burada ne yapmalıyım? Yani bu konuşma nasıl bir konuşma olmalı? Bunun üzerinde bir düşünmesi lazım Arzu Hanım. Ben mesela dünden itibaren bazı eğitimci arkadaşları da aradım, konuştum. Yani gerçekten çok rahatsız oluyorum. Mesela şunu düşünüyorum ben. Hani oradaki çocuk, kendimiz de hepimiz orada okuduk. Yani bir müdür konuşurken eğitim yılının açılışında hani bize bu çerçeveyi vermezse, yani o kendi çizdiği çerçevenin dışındaki alanlarda, yani bir hani başı boşluk, bir ilişkisizlik hali ortaya çıkıyor ve çocuklar yani hani oradaki duruşlarına, okullarına, dediğim gibi yani aktörlerin arasındaki ilişkilere ancak pratikteki gelişmelerle bakıyorlar. Halbuki orada gerçekten iyi çalışılmış konuşmalar marifetiyle, çünkü bu aynı zamanda pedagojik, herkes tabiri caizse ağzını açmış, oradaki idareciye bakıyor. Yani bu öğretmeninden oradaki hademesine, okul çalışanlarına, öğrencilere, öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenlerle, idarecilerle ilişkilerine, biraz önce söyledim rehberlikle, servisleriyle ilişkilerine, öğretmenlerin öğretmenlerle ilişkilerine, efendim velilerin çocuklarıyla, öğretmenlerle, rehberlik servisiyle ilişkilerine, okulun mesela yardımcı hizmetleri var, servisler, kantinler, değil mi? Yani bütün bunlara ilişkin bir çerçeve çizilir. Yani oradaki çerçeve etrafında da gerçekten hani herkes kendine bir tabiri caizse bir çeki düzen verir. Bir
hem ilişki de daha can kulağıyla dinler. Tabii, öyle değil mi?
Bir de dediğiniz gibi yani evet, kendini orada yerleştirir. Yani evet, orada bulur ve evet, hani herkes
onu ilgilendirmeyen bir konuşma olduğunda orada tabii bulunuyor sadece
tabii,
çocuk.
Tabii. Yani çocuk da veli de yani. Hani orada sadece bu, tabii ki çocuğumuzun orada olması, sadece İstiklal Marşı'nı okuması bile hepimizi hislendiriyor. Elbette. Yani bayrağın çekilmesi gözlerimizi yaşartıyor. Elbette. Tamam, bu çok güzel ama hani o bizim motivasyonumuzu eğitime taşıyacak, gerçekten nitelikle ilgili bir gelişme olacak bir şey lazım. Bunu da yani kusura bakmasınlar ama kimse hani bir siyasi iktidar şu bu falan yapamaz. Burada bizim eğitimcilerimizin şapkayı ortaya koyup, önlerine koyup düşünmesi lazım. Yani çok basit bir şeyden başlasınlar. Bir okul açılışında, eğitim yılı açılışında nasıl bir konuşma yapılır Arzu Hanım?
Evet, çok haklısınız. Evet, yeni eğitim yılı
hayırlı olsun, uğurlu olsun ama olsun, eğitimcilerimiz evet. De yani bakın gerçekten altyapıda milli eğitimin bütçesi milli savunmayı falan geçti biliyorsunuz. Yani olağanüstü her istenen yapılıyor. Hı hı. Üniversitelerimiz de keza öyle. Ama bu niceliğin hani nitelik artışının elbette idarecilerle ilgili ne bileyim politikacılarla ilgili bir kısım var ama bir de bizzat bu eğitim sektörünün içinde yer alanlarla ilgili bir kısım var. Onlar da artık bunun üzerinde bir yoğunlaşsınlar. Yani bu hani topu oraya buraya atıp kaçamayız. Dediğim gibi çok basit şeyler var. Yani o basit şeylerden birisi dün eğitim bizi dinleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz hepsi var işte. Hepsi gitmiştir, görmüşlerdir. Tabii, tabii. O konuşmayı bir hatırlasınlar ve onun eğitimle, pedagojik değerle, muhtevayla ne ilişkisi var bir zihinlerinde sorgulasınlar. Lütfen bunu eğitimcilerimiz de yapsın.
Evet, eğitime, öğretime hepimiz çok kıymet veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimi çok çok önemli. Tabii. Bütün aileler çok çok önem veriyorlar.
Zaman veriyorlar, para veriyorlar. Aynen öyle. Öncelikli şey bütün hayatlarını ona göre ayarlıyorlar. Tabii ki, doğru da yapıyorlar. Tabii ki. Ama hani o bu öneme binaen bunun karşılığını da almak istiyoruz. Bu karşılık da işte dediğim gibi o konuşmadan başlıyor Arzu.
Evet, çok çok haklısınız. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı başladı. Çocuklarımız okula başladı. Bir de çocuklarından ayrı olan aileler var. Çocuklarını isteyen aileler var. Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler var. Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söylüyorlar bu aileler. Ve çocuklarını geri istiyorlar. Bu ailelerin sayısının 17'ye yükseldiği bilgisi geliyor oradan. Dün Çalışma ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk onları ziyaret etti. Nasıl değerlendireceksiniz gelinen son durumu? Hem HDP ile ilgili ve örgütle ilgili tehditler aldıklarını söylüyorlar. Gelinen son durum sonrası ne olabilir?
Şimdi Arzu Hanım, çocukları kaçırıyorlar veya işte bir takım manipülasyonlarla ikna ederek kaçırıyorlar göğe. Ama yaşları 18'in altında. Siz okudunuz biraz önce haberlerde 10 yaşında çocuk var. Bu çocuklara el koymadır. El koyuyorlar yani. Zaten giden çocuğun geri gelme hakkı falan gibi bir şey yok. Çok ağır eziyetler görüyor. İdeolojik bir propaganda ve tacizler, suistimaller. Ve ömürleri de birkaç yılla sınırlı. Yani güvenlik kuvvetleriyle çatıştırıyorlar ve güvenlik kuvvetlerinin karşısında hani birkaç yıllık ömürleri oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde bu hendek meseleleri üzerinden binlerce bu gibi çocuğun örgütün suistimali yüzünden hayatlarını kaybettiklerini gördük. Şimdi annelerin bu cesareti PKK'nın orada kurmaya çalıştığı korku düzeninin silahlı propagandanın sonuna gelindiğini gösteriyor. Güvenlik kuvvetlerinin yurt içinde, yurt dışındaki etkili operasyonu, milletimizin desteği, güvenlik kuvvetlerinin gerçekten olağanüstü fedakarca hayatlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele neticesini veriyor. İşte geçtiğimiz günlerde Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü, emrinde belki 1000 tane polis olan bir insan emir vererek değil, bizzat onların başında operasyon yürütürken şehit oldu. Yani oradaki fedakarlığı ve gayreti ortaya koyuyor bu. Tabii bu onların neticesinde de üzerindeki baskı azaldıkça anneler, aileler, kardeşler orada ortaya çıkmaya başlıyorlar. Anneler işte bir acire anneyle başladı. HDP'nin önündeki eylemle çocuğunu kurtardı. Diğer aileler de şimdi bu faaliyete, eyleme devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde kadın gazetecilerimiz gittiler hafta sonu. 20 civarında kadın gazeteci destek olmak için gitti. Ayrıca bildiriler yayınlandı. Anneleri destekliyorum adı altında. Değerli dinleyicilerimiz de buradan duyduktan sonra internet marifetiyle bu bildirilere ulaşıp imza verebilirler. Bir takım işte başka destekler söz konusu. Ancak her konuda bir takım duyarlılıklar kasan bir takım sanatçılar, aydınlar, bazı siyasetçiler nedense bu konuda ortada yoklar. Hani değerli dinleyicilerimizin, milletimizin hani bu konunun dikkatle takip ettiğini biliyoruz. Bu onların dikkatinden kaçmıyordur. Şimdi burada bir başka problem de bir siyasi parti, hani seçimlere giren, meşru yolla siyaset yapması lazım gelen bir siyasi parti, terör örgütüne lojistik destek sağlayan bir aktöre dönüşmüş durumda. Yani onun örgütlenmesi biraz önce söylediğim gibi güvenlik kuvvetleri tarafından ortadan kaldırıldıkça bu parti üzerinden yürütülen bir propaganda, kadro devşirme gayretleri var. Zaten burada ne yazık ki Arzu Hanım, problem şu. HDP gerçekten siyasi parti değil. Yani siyasi parti demek şiddetle arasına mesafe koymuş, meşruiyet çerçevesinden ayrılmayan aktör demek. HDP örgütün cephe örgütlenmesi içerisinde yer alan, dolayısıyla onların militanlarına, silahlı gücüne destek vermekle mükellef, o çerçevede hizmet yürüten bir yan kuruluşu hüviyetinde. O hüviyete geldi ve bunu da kabul ettiler maalesef. Şimdi bunun ağır bir maliyetini ödeyecekler. Bu hani biraz önce bahsettiğimiz korku düzeni ortadan kalkıyor dedi ki, bu aynı zamanda insanlar kalkıyorlar, anlatıyorlar. Yine sizin okuduğunuz haberlerde vardı. Hepsi soruşturma dosyalarına giriyor. Oradaki HDP teşkilatlarının, HDP yöneticilerinin, HDP'lilerin bu örgütün desteklenmesi, çocukların dağ kaldırması, kaçırılması konusunda oynadığı roller. Yine Sayın İçişleri Bakanı da anlattı. İşte belediyeler üzerinden verilen destekler, bunların hepsi kayda giriyor ve artık milletin de sabrının bir sınırına doğru geliniyor. Burada yani özellikle diğer siyasi partilerin, demokratik hukuk devletini esas alan siyasi partilerin bu örgütü destekleyen siyasi parti ile arasına çok ciddi bir mesafe koyması lazım. Çünkü Türkiye terörle mücadelede öyle kritik eşiklere geldi ki ilk defa uzunca yıllardır terör örgütünün militan sayısı Türkiye içerisinde 600'ün altına düştü. Kuzey Irak'ta çok ciddi bir baskı var ve Suriye'de biraz sonra konuşacağız belki. Türkiye'nin çok dikkatle, olağanüstü gayretle takip ettiği bir mesele var. Burada annelerin feryadı HDP'yi de terör örgütünü de fevkalade zor durumda bıraktı. Anneleri yalnız bırakmamak lazım. Gazetecilerin, aydınların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların seslerini yükseltmesi lazım. Bu ses sadece anneleri desteklemek değil, teröre karşı bir tavra, kampanyaya dönüşmeli. Artık yeter denilmeli. Yani bu medeni ülkelerde, İspanya'da oldu mesela. Bütün İspanyollar ayağa kalktılar. Terörü artık yeter dediler. Bizim bunu medeni usullerle, demokratik standartlara uygun usullerle dünyaya, Türkiye'ye ortaya koymamız lazım. Bunlar örgütün silahlı propagandasını, moralini fevkalade yıkıyor. Şuradan da anlıyoruz. Bu eylem karşısında ayarları bozulmuş durumda. Hem HDP'nin hem örgütün. Ve mesela bu imza kampanyasına, bu işte annelere dediğiniz gibi haberlere de çıkıyor. Tehdit ediyorlar. Yani zaten problem oradan kaynaklanıyor. Bu
Evet.
tehdit dilinden kaynaklanıyor. Şiddetten kaynaklanıyor. Hala bunu doğrularcasına, evet böyle problem var, gözümüzün önüne tekrar sokarcasına tehdit dilini kullanıyorlar. Ama artık bunun sonuna gelindi. Burada medyanın, tekrar söylüyorum, hani bütün kesimlerden herkesin üzerine düşen rolü oynaması lazım. Biraz önce eğitimle ilgili söyledik ya, bu hepimizin meselesi. Yani buradaki meseleyi çözdüğümüzde bundan yani Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanlar istifade edecekler. Çünkü bu Türkiye'nin hani güvenini artıracak, yatırımını artıracak, insanların hayat kalitesini artıracak. Buradaki bizim milli birliğimize yönelik saldırının ortadan kalkması Türkiye'nin bölgesinde, dünyadaki itibarını da artıracak. Zaten işte bu eylemler de, annelerin eylemi de, güvenlik kuvvetlerinin operasyonu da bunun saldırının kırılması marifetiyle Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu güç sayesinde Türkiye mesela Suriye'de netice alabiliyor.
Peki, evet. Suriye demişken Amerika Birleşik Devletleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan o güvenli bölge için attıkları adımlar var. Bir kere bir kara devriyesine çıkıldı önceki gün. Ancak gazetelerde yer alan haber, bu devriyenin hemen ardından o günün akşamında YPG, PKK'ya 55 tırlık sevkiyat yapıldığı yönünde. Nasıl değerlendireceksiniz? Amerika'nın güvensiz bir ortak, güvenilmez bir ortak olduğu yönünde de yorumlar var yapılan haberlerde. Sizce durum nedir?
Arzu Hanım, biz uzunca bir süredir burada konuşuyoruz. Türk-Amerikan ilişkileri problemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri güvenilir bir müttefik değil. Müttefik olduğunda da müttefiklik hukukunu değil, kendisine tamamen tabi, kendi menfaatlerinin aleyhine olsa bile Amerika Birleşik Devletleri'ne itaat edecek bir aktör görmek istiyor. Bu eşyanın tabiatına uygun değil. Türkiye'nin tarihine, Türkiye'nin kimliğine uygun değil. Dolayısıyla Türkiye bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyince Amerika Birleşik Devletleri ile NATO ile Batı ile ittifakını ittifak müttefik hukukuna işte Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde, milli egemenliği çerçevesinde yeniden tanımlıyor fiilen. Bunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri zaten sadece Türkiye ile değil, dünyadaki herkesle, müttefiki olan herkesle problemler yaşıyor. Şimdi burada kendi pozisyonlarını muhafaza edemediler Suriye'de. Değiştiler. Türkiye'nin iddialarını kabul ettiler. Ama bunu fiiliyatta hayata geçmesini engelleyecek, kendilerince zaman kazanacak, Türkiye'yi zor duruma sokmak suretiyle harekat yapamayacak günlerin gelmesini bekliyorlar. Ama Türkiye hani öyle uzun vadeli bir bekleyiş içerisinde değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sicilini biliyor. Hem uzun tarihli dönemli sicilini, hem Menbiş'ten itibaren Suriye'de yaşananların sicilini. Aynı zamanda burada hani Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak Türkiye ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini biliyor. Kararını vermiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok açık bir şekilde ifade etti. İşte yine haberlerde vardı. Amerikan Ticaret Bakanı Türkiye'de Türk-Amerikan ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bunun olumlu bir tarafı var elbette ama bu aynı zamanda Suriye'de Türkiye'nin istedikleriyle beraber gelişmezse bu havuç işe yaramaz. Yani çünkü Türkiye bu havuçla tatmin olmayacak bir şekilde Suriye'deki problemin kendisini, bölgeyi nasıl tehdit ettiğini hani sarih, net bir şekilde görmüş. En alttan en üste de bunu ifade etmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Eylül ayı içerisinde eğer arzu edilen gelişme olmaz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla yapılan Trump'la yapılacak olan görüşmeden netice alınamaz ise Türkiye bu mutabakat çerçevesinde ilerleyemeyen güvenli bölge konseptini kendi iradesiyle hayata geçirecek bir kararlılık içerisinde bunun yığınağını, bunun planlamasını yapmış durumda. Bu Eylül ayı içerisinde bekleyeceğiz ama şimdi işin kötü tarafı şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri o takip edemediği ve göya Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için hayata geçirmeye çalıştığı bu Suriye mutabakatını, güvenli bölge mutabakatını eğer böylece harcarsa Türk-Amerikan ilişkileri onların tahmin ettiğinden çok daha kötü zararlar görecek. Türkiye bu konuda mesela S-400'lerle ilgili hatırlayın nasıl bir nasıl söyleyelim bir propaganda yürüttüler. Türkiye'yi geri adım atmaya, korkutmaya çalıştılar. Ama Türkiye hani sıradan bir devlet değil ve bunları da fantezi olsun diye yapmıyor. Yani bu şöyle bir şey değil. Hani bugün kalktık manavdan alışveriş yapacağız. Karpuz mu alalım, kavun mu alalım? Hani bu keyfi bir şeydir. Türkiye S-400 alırken böyle bir keyfilik içerisinde değil. Çok 20 senedir bir tehdit görüyor. O tehdidini müttefiklerle beraber planlayarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Müttefikler buna yanaşmıyorlar. Neticede Türkiye buna mecbur kaldı. Üstelik hani S-400'leri aldığı gibi yerli imkanlarla da Bu S-400'ün altında alt ve orta irtifada bir hava savunma sistemini kurmuş durumda. O S-400'lerin muadili olacağı da çalışıyor. Yani bu zaman alacağı için belki S-400'lere tedarik etmek durumunda kaldı. Ama S-400'lerle beraber Amerika Birleşik Devletleri F-35 tartışması açtı. Şimdi bunu Türk-Amerikan ilişkilerini tamamen bozacak, yıkacak bir tehdide dönüştüren bir dil vardı. Bunun arkasında tabii PKK, FETÖ'nün lobileri de var. Ermeni lobileri de var. Ancak bu kendi mecrasında tutuldu ve Suriye mutabakatıyla yeni bir yola girilebilirdi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakatın icabını yerine getirmez ise Türk-Amerikan ilişkileri bundan çok ağır zarar görür. Zaten Türk kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir itibarı, güvenilirliği kalmış durumda değil.
Peki, gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür
Sağ
ediyoruz
olun.
programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yazarı Lütfü Özel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Size de, bizi dinleyenlere de. Hepsi.
Çok teşekkür ederiz. Sporun gündemi de hayli hareketli, hayli yoğun. Önce voleyboldan başlayalım bir
Başlayalım
kez.
tabii, çünkü bakın bu önemli bir konu. Hani kadın voleybolun sürecini biz hep takip ediyoruz ve ağırlıklı olarak da başarılarını konuşuyoruz, ama burada esas altını çizmesi gereken nokta şu. Sistematik bir şekilde bir şeye kafanızı takıp onun üzerine çalışıp onun üzerine fikir geliştirip proje geliştirip ve bunu da hayata sokucu bir çabanın içerisinde girdiğiniz zaman işler bu noktalara geliyor. Şimdi biz şunu konuşuyoruz, bakın ikinci olduklarına üzülüyoruz gibi konuşan, hayır orada değilim ben. Nasıl ikinci olursunuz kardeşim diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle diyorum. Yani final setine getirmişsiniz işi. Kafa kafaya gidiyorsunuz. Hatta öne de geçmeyi başarmışsınız. Son 3 sayıda hata yapıyorsunuz ve Avrupa şampiyonluğunu rakibinize teslim ediyorsunuz. Ayağınıza kadar gelmiş bir işi. Tabii biraz işi abartarak ifade ediyor olabilirim. Ama durum şu anda aslına bakılırsa görüntü olarak bu. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Örnek oluyorlar, rol model oluyorlar yaygın deyişle, böyle diyelim. Pek çok kız çocuğu spora doğru bir yönlenme, hareket etme ihtiyacı hissediyor ya da arayış içine giriyor. Daha da
Özellikle
güzeli,
voleybol, öyle değil mi?
Kadın
Çok
voleybol
istiyorlar.
Tabii. Aileler de bunu teşvik
Tabii,
ediyor.
tabii.
Bakın
Tabii.
salondaki gelen seyircilerin önemli bir kısmı sporcu ve sporcu ailesiydi. Voleybol severler ayrıca vardı elbette, ama bu görüntüde insanlar da vardı. Bunların hepsi çok keyifli, çok güzel iş. Hani Türkiye'deki sporun hangi boyutta, ne şekilde olduğuna ilişkin pek çok tartışma yapabiliriz, konuşabiliriz. Şudur budur, ama fakat bizim gözümüzün önünde olan bir örnek var. Bunu artırarak devam edeceğine inanıyorum. Çünkü şöyle sistem devam ediyor. Bir de bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu çok heyecanlandırıcı bir şey olduğu için biraz uzatıyorum, ama pek çok kuruluş, kurum bunu yaygınlaştırmak için de çaba sarf ediyorlar. Özel sadece voleybol ağırlıklı tesisler açanlar oldu aralarında vesaire vesaire. Bir şey daha oluyor orada. Yabancı oyuncular, dünyanın en iyi kadın voleybolcuları geliyor Türkiye'ye. Hı hı. Bakın hiç öyle kenardan, köşeden, sıradan oyuncular gelmiyor. Ağırlıklı olarak bizi Avrupa şampiyonluğuna götüren kulüpler bazında gelen oyuncuların önemli bir kısmı çok değerli. Rakibimiz Sırbistan'da iki tane Türkiye'de oynayan oyuncu vardı. Biri Fenerbahçe'de, biri Vakıfbank'ta yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunların hepsi güzel fotoğraflar. Bunların üzerine gitmek lazım ve bunların örnek iş olması lazım, model olması lazım. Futbolda bu Altın Ordu'yu konuşuruz hep, hani altyapı hı-hı meseleleri vesaire filan diye, ama bu Altın Ordu'yu şunu bunu filan geçmiş aşmış bir iş. Çünkü somut işleri var örnekte. Evet, Avrupa evet ikincisi oldu. Evet, neredeyse evet şampiyon oluyordu. Evet. Olur da. Yani yakın zamanda olur da. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Onları tebrik ediyoruz. Federasyon Başkanı da tebrik ediyorum. Çok çok ısrarlı, Akif Üstün de çok ısrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla ondan yana keyfimiz yerinde. Öyle
gerçekten
söyleyebiliriz.
Gerçekten öyle.
Üzüntülüyüz. Biraz da tırnak içinde kızgınız.
Niye son dakikada yenildik? Öyle değil mi?
Çok
son
basit
dakikada
hatalarla,
niye kaçırdık?
Basit hatalarla kaçan işler. Ama biraz heyecan gibi. Aynen bu şey gibi. Basketbola da atıfta bulunayım.
Amerika son Birleşik dakikada Amerika'ya yenilmek gibi, öyle değil mi?
Bir sayı farklı evet ve maçı uzatmaya götürüyoruz. Evet, evet. Çok basit hatalarla, ama bu ne biliyor musunuz? Biraz da şu. Şimdi Sırbistan ya da Amerika ya da ona benzer ülkeler başarı alışkanlığını ve bunu yaşayan ve bunu da sürekli hayatına sokan takımlar, ülkeler. Biz Amerika'yı tarihimizde ilk kez yenme heyecanına kapıldık. Yani o heyecanı yönetemedik. Cedi Osman dediğiniz oyuncu NBA'de oynuyor. Çok değerli de bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Ama iki tane serbest atış kullanamıyor ve çok basit bir salise kala neredeyse, bakın saliseyle konuşuyoruz. Hata yaparak, faul, lüzumsuz bir faul yaparak takımın başka bir boyuta girmesine sebep oldu. Çekiye karşı kaybedeceğimiz çok açıktı ikinci başta da. Ama neyse, kadın voleybolcuları boğmayalım.
Tebrik edelim
ediyorum
onları.
Evet,
kadın milli voleybol takımımız çok büyük bir başarıya imza attı. Son dakikada şampiyonluğu elden kaçırdı. Bundan sonra inşallah şampiyon
sıkıntı
olacak.
Sıkıntı yok. Olur da yani.
Aynen öyle.
Çok çok meraklı bir kitle oluştu. Hı hı. Biliyorum, çok yakın çevremizde, sizin de vardır, benim de var. Ben o kadar çok arkadaşımın kız çocuklarının voleybola girmesine tabii, katkıda tabii bulundum ki, yani yol açma adına. Hı-hı. Çünkü bir büyük merak oluşmuş durumda.
Kesinlikle öyle. Genç delikanlılarda da basketbol merakı, futbol merakı var. 12 dev adam dediğiniz gibi son dakikada uzatmalarda Amerika'yı elinden kaçırdı. Çin'deki turnuvada. İşte Çekya'ya yenildi ama olimpiyat elemeleri vizesini aldı son
evet, yani
virajda.
Yeni Zelanda'ya karşı kaybettik. Fakat aradaki sayı farkının getirdiği bir averajla o süreci yakaladık. Başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Yani burada basketbolda da çok fazla tartışılan şey şu. Sürekli birileri o tarafa doğru itiyor ve rahatsızlık yaratıyor bu. Yani o da şu. Yabancı sayısı aslında azaldı basketbol kulüpler kullandıkları ya da oynattıkları oyuncu sayısında, ama hala sanki bütün mesele yabancı oyuncu sayısının fazlalığına tıkanmış gibi bir görüntü sergileniyor. Öyle bir şey yok yani. Ben o noktada asla olmuyorum. İyi olan her zaman formasını giyer. Yabancı oyuncu sayısına kısıtlanmasına karşı olduğumu da sürekli söylüyorum. Biliyorsunuz burada
evet,
da epeyce konuştuk.
Evet,
hep
evet
altını çizerek de ifade evet ediyorum. Ama bu bir takım oyunu elbette ki. Yetenekli oyuncularımız var mı? Var. Dışarıda oynayan oyuncularımız da var. Onların da katkılarıyla bir yerlere mutlaka geliriz. Fakat şu fazla olmuyor. Eskiden basketbolda bu beyaz gölge hikayesini biliyorsunuz. Zaman hı-hı, zaman konuşuruz. Hı-hı. Oradaki patlamayı bu dönemlerde çok fazla görmüyoruz. Ama bunu görmenin de çeşitli yolları, yöntemleri var tabii ki. Yani işte basit tesisler açarak, gençlerin sürekli buna eğilmesini sağlayarak vesaire vesaire bir takım şeyler yapabilirsiniz.
Kesinlikle öyle.
Fakat A Milli Basketbol takımına da teşekkür ediyoruz. Yani olimpiyat elemelerine katılmak da iyi bir iştir. Ha keşke yollarına devam edebilselerdi. Basit bir şeyle devam edemiyor olmanın sıkıntısı var. Ama inanın bu da bir başarı alışkanlığıdır. Hı-hı. Yani onu o Hı-hı. stresi kaldırmak da çok önemli bir beceridir, iştir diye düşünüyorum.
Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Bir kere onları çok güzel temsil ettiler bizi orada. Şimdi bu akşam bir milli maç daha var.
Evet, bakın şimdi her şey bir tarafa, bu bir tarafa yani. Öyle oluyor. Futbol işi böyle.
Aynen öyle. Şimdi A milli futbol takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.
Şimdi Moldova küçük bir ülke. Sporu vesairesi şusu busu ortalıkta çok fazla olmayan ama futbol konusunda çok yabana atılmayacak boyutta işleri olan bir ülke, niye diyeceksiniz? Bu Sovyet ekolünden gelen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani oradaki oyun sistemi, oyun mantığı, oyun bakış açısı hala o eskinin izlerini taşıyor. Zaman zaman çok sıkıştırdığı oluyor. Biz dahil. Bize karşı oynadıkları oyunların bazılarında gösterdikleri performans dahil. Ama şimdi biz bu grupta Fransa ve İzlanda ile beraber aynı puanda averajla sıralanıyoruz. Fransa'yı biz burada yendik. Ve de ben maçı da izlemiştim. Böyle çatır çatır yendik yani. Öyle böyle değil. Ama şimdi bu Fransa'yı yenen Türkiye geliyor Andorra ile berabere kalıyor. Futbolun tuhaflığıdır bu. Şöyle söyleyeyim, normal şartlarda hani 5-6 atarsınız gibi görünüyor. O heyecanla da türbinlerin dolduğunu düşünüyorum ben.
Ta 89. dakikaya kadar gol gelmiyor ama.
Evet, yani oyunu analiz ettiğimiz zaman konuşuyoruz. Tabii kapanan bir defansı, kapalı oynayan bir oyun şeklini aşmanın çeşitli yolları elbette ki var. Biz onu sahaya nedense fazla yansıtamadık. Hani kadroda olan oyuncular olmayanları aratacak oyuncular değil elbette ki. Ama yine de bunu aşmada, o stratejiyi, o taktiği uygulamada zorluk çektik. Baskı altına aldık ama pozisyonlar da bulduk. Fakat atabilmek başka bir beceri. Oyuncu aradık. Herhalde Burak tarzında bir oyuncu aradık. Onu fark ediyoruz. Kaleci topu sürekli uzaktan gelen şutları elinden kaçırarak, 4-5 pozisyon oldu bu, İkinci bir şans veriyordur rakip oyuncuya, yani bize. Onu kullanamadık vesaire filan gibi böyle bir takım rahatsız edici görüntüler vardı ama tarihi bir saçmalık olmadı, öyle söyleyelim. Evet. Çok saçma olurdu. Yani
gerçekten
şimdi
öyle.
Şu grupta Andorra ile berabere kalmak çok saçma olurdu.
Fransa'yı yenip hem de, değil mi?
Evet evet. Şu handikapı unutmadan söylüyorum yalnız. Sezon başının olmasının getirdiği bazı oyuncuların form grafiğini yerine oturtması tabii ki zaman alıyor. Öyle kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Hatta şimdi belki kulüpler futbol oynamaya başlayacaklar biraz. Havalar da artık sıcaklıktan çıktı. Daha iyi ortamlar oluşmaya başladı. Şimdi Moldova maçına gelince biz Moldova'ya karşı favoriyiz. Bu gerçek yani. Burada olası kadroyu okuduğumuz zaman muhtemelen Ozan'ı oynatacak Hakan Çalhanoğlu yerine. Bu kadroya baktığımız zaman fena bir kadromuz değil. Ama Cenk formda değil mesela. Hani Burak mı olsaydı, Cenk mi olsaydı gol bölgesinde bize katkıda bulunacak. Burak'ı şu anda tercih etmemizde bir sakınca yok. Çünkü Cenk bayağı formdan düşmüş. Ha, sakatlanan oyuncular var. Abdülkadir yok, Yusuf yok, Okay yok. Bunlar yurt dışında oynayan bir kısmı oyunculardan bahsediyoruz. Bunların olsaydı da farklı bir şey olur muydu? Olur tabii. Ama bunlar da yapacağız biz. Yani şu anda sahaya çıkacak olan 11. Bizim 11'imiz kim çıkacaksa. Şöyle söyleyeyim. Kağıt üzerinde görünüyor olsa bile ben hani futbol bu. Yenmek de var, yenilmek de var falan gibi saçma sapan bir noktada olmayacağım. Biz bu maçı alırız. Yani evet. Benim şeyim bu.
İnşallah beklediğimiz sonuçla dönecekler.
Beklediğimiz sonuç galibiyet.
Elbette. Öyle işte.
Yani hani bazı maçlar bir olsun bizim olsun. Olur.
Hayır hayır, galibiyet istiyoruz.
Tamam işte, bir olsun bizim olsun. Yani Andorra'yı da 89. dakikada gol atarak yendik sonuçta. O da bir şey ama çünkü kopmamamız lazım. Koparsak burada İzlanda, Türkiye, Fransa'nın arasında yapılacak maçlara kalacak. İzlanda'ya orada yenildik. Burada yenme ihtimalimiz güçlü. İzlanda da artık güçlü bir takım, güçlü bir ülke, futbol oynayan bir ülke. Hepsine çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor.
Peki.
Bununla mutlu oluyoruz çünkü biz.
Yani elbette,
bunu,
tabii ki.
Abuk tubuk şeylerle kaybetmeyelim, öyle söyleyeyim.
İnşallah
biraz
güzel.
Konuşuyorum bugün ama.
Güzel sonuçlar gelecek inşallah. Bekliyoruz millilerimizden. Az bir zaman kaldı, sonra da liglere döneceğiz, öyle değil mi?
Liglere bakın, futbol oynanıyor da sezonun başı. Burada hatırlatmamız gereken şey şu. Ortalık erken karışmaya başladı. Yani hakem meselesi, kulüp yöneticileri meselesi vesaire vesaire. Çok ciddi biçimde çok erken bir gerilim ortamına girdik. Fatih Terim'in 4 maç ceza alması, buna bağlı süreçler şudur budur. Açıklamalar, çok sert açıklamalar yapılıyor. Çok ağır açıklamalar yapılıyor. Bundan şu anda yöneticiler düzeyinde gidiyor. Hakemler işin içinde bir parça, yönetimlerinden dolayı eleştiri alıyor. Futbolculara yansıyan çok fazla bir şey görünmüyor. Ama bu büyür ve tribünlere kadar gider. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani benim maçlar başlıyor. Lig heyecanı elbette ki farklı. Biz bunu istediği kadar şu olsun bu olsun hepimiz seviyoruz yani futbolu ve bunu izlemek hoşumuza gidiyor. Ama çok gerilimli başladığımızın altını kalın bir çizgiyle çizeyim ve bunun mutlaka bir biçimde sağlıklı bir zemine oturması gerekiyor. Biz burada şiddet konuşmayalım. Yani futbol maçını konuşalım. Nasıl vurdu da gol olmadığı konuşalım. Yani nasıl bu pozisyonu kaçırdığı konuşalım. Ama yöneticilerin ceza almasını, hakemlerin kötü yönetimlerini, fakat bunun kötü yönetimle kalmıyor bu. Başka şeyler aramaya başladık. İşte Fatih Terim organize bir iş olduğunu söylemeye başladı. Ceza aldı bu yüzden. Ama bunları daha sağlıklı ve akıllı bir zemine mutlaka oturmamız gerekiyor. Ben buradan bir erken uyarı yapmış olayım.
Peki daha ligin başındayız. Bu lig çok bu erken şekilde yani. Hele de sonuçlar değişmeye başladıkça daha da gerilecek ortalık. Öyle değil mi Şükrü?
Yani ben son 5-6 haftayı düşünemiyorum.
Tabii tabii.
Böyle bir şey olmaz. Herkesin çenesine hakim olması lazım, öyle söyleyeyim. Bir şey daha olmalı. Buyurun. Çok çabuk bitiriyorum.
Tabii tabii, buyurun.
Bir yasa var, 62-22 dediğimiz bu şiddeti önleme. Yani bunun bazı noktalarda uygulanmasına ihtiyacımız var. Uygulanmıyor. Hı-hı. Onun eleştirisinde yapmış olayım. Bütün peki. Mesele bunda.
Peki, peki. Umarız güzel bir sezon olur. Gerginlikten uzak bir sezon olur ve millilerimizden de güzel bir sonuç bekliyoruz bu
gelir,
akşam.
Gelir merak etme.
İnşallah. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek programımıza üzere. Katıldığınız için. Spor yazarı Lütfü Özel bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 28, İstanbul az bulutlu 28, İzmir az bulutlu 29, Erzurum az bulutlu 20, Amsterdam az bulutlu 18, Atina az bulutlu 30, Bağdat sıcak 38, Berlin az bulutlu 19, Kiev az bulutlu 26, Lefkoşa sıcak 35, Londra az bulutlu 20, Madrid az bulutlu 21, Mekke sıcak 40, Moskova az bulutlu 23, New York açık 24, Paris az bulutlu 22, Pekin hafif yağmurlu 26, Roma çok bulutlu 28, Saraybosna sisli 22, Viyana az bulutlu 21 ve Zürih az bulutlu 19 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba. Olcay Kıraç'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek bizim için. Arkadaşlarımız hazırlıkları tamamlıyorlar. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç birazdan bizlerle birlikte olacak. Olcay Kıraç merhaba. Olcay Kıraç'a bir kere daha merhaba diyelim. Arkadaşlarımız telefon bağlantısını kurmaya çalışırlarken biz de stüdyomuzda konuğumuza merhaba diyelim. Gazeteci Çetin Erçetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama özellikle Suriye'yi, sınırımızın hemen ötesini konuşacağız. Suriye deyince bir kere güvenli bölge, barış koridoru başlığı çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin kurmayı planladığı barış koridoru. Bir de tabii bir diğer önemli başlık İdlib. İdlib'de yaşanan gelişmeler ve İdlib'den olası bir göç dalgası bizim için çok çok önemli. Önce güvenli bölge barış koridoruyla başlayalım. Orada Türk ve Amerikan birlikleri kara devriyesine başladılar. Ama ardından YPG PKK'ya bir silah yardımı yapıldığı bilgisi var. Onu konuşacağız ama Olcay Kıraç'la bağlantıyı sağlamış arkadaşlarımız. Bir kere daha kendisine merhaba diyelim. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftaki gündeminde dün ağırlanan önemli konuk vardı. Bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Önce bu ziyaretin detaylarıyla başlayalım. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holyoake'la bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Özellikle olası bir yeni müzakere sürecinin temelini oluşturması beklenen referans kavramlar çalışması yürütmek üzere adaya gelmişti Jane Holyoake ve her iki liderle bir hafta boyunca her gün görüşerek toplam ayrı ayrı 6'şar görüşme yapmıştı. Arkasından da iki lideri Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir resepsiyonda gayri resmi bir buluşmada bir araya getirmişti. Hemen bu seyahatin ardından Sayın Çavuşoğlu'nun adaya gelmesi tabii ki öncelikli olarak Kıbrıs meselesiyle ilgili Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından kritik bir ziyaret olarak değerlendirildi. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. İkili görüşmenin ardındansa siyasi parti liderlerinin de katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardındansa Akıncı ve Çavuşoğlu ortak bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Akıncı ilk sözü aldı ve özellikle müzakere süreci ve Jane Holyoake'la yürüttüğü görüşmeler hakkında bilgiler verdi. Özellikle altını çizdiği konuların başında siyasi eşitlik kararlara etkin katılım ve yeni bir müzakere sürecinin ucu açık olmayan bir süreç olması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kurucu devletin siyasi eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini tehlike altına atmayacak düzenlemelerin yapılacağı bir çerçeve istiyoruz dedi. Siyasi eşitlik kararlara etkin katılım bizim için olmazsa olmazdır diyen Mustafa Akıncı, bir daha ucu açık, sonuç odaklı olmayan, yıllarca bizi oyalayacak bir müzakere sürecine girmeyeceğiz şeklinde konuştu. Özellikle Jane Holyoake'la yaptığı görüşmelerle ilgili olarak farklı görüşler olabilir dedim. Jane Holyoake'la yararlı bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Her şeyi tamamladık, referans kavramlar ortaya çıktı diyemeyiz ama bunu ileriye götürecek materyali de biriktirdik. Dolayısıyla uğrunda çalışmaya değer bir elimizde çalışma seti mevcut dedi Mustafa Akıncı. Doğalgazla ilgili olarak da bir kez daha 13 Temmuz'da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e ilettiği ortak komite önerisini hatırlattı. Mustafa Akıncı doğalgaz konusuyla ilgili gerilimde gidilecek 3 yol olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi öncelikli olarak her iki tarafın da eşit hakka sahip olduğu bu hidrokarbon kaynaklarıyla ya da doğal zenginliklerle ilgili olarak çözüme kadar her iki tarafta çalışmaları erteler. Birinci yol budur dedi. Çözümden sonra bunlar değerlendirilir. Aramalar, çıkarılması, aranması, işletilmesi, satışı, bütün bunlar ondan sonra yapılır dedi. Ya da dedi ortak bir komite kurulur ve bu ortak komite çerçevesinde bunlar işletilir dedi. Üçüncü yol ise dedi bundan hiçbirisi olmuyorsa iki tarafın ayrı ayrı kendi uluslararası hakkından doğan, o kaynaklardaki hakkından doğan hakları çerçevesinde kendi çalışmasını yapar dedi. Şu anda mevcut durum budur dedi. Biz ortak komite önerisini ilettik. Dedi ki aslında dedi bu 2011'den beri masadadır dedi. Fakat Rum tarafından karşı öneri olarak bize sadece bir bilgilendirme komitesi kurulması ve Rum tarafının yürüttüğü bu tek yanlı çalışmalarla ilgili gelişmeleri bildirme önerisi geldi ki bu bizim için kabul edilir bir yanı yoktur dedi ki bu önerinin de yani Akıncı'nın ortak komite kurulması yolundaki önerisinin hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği'ndeki bir takım üyeler tarafından ciddiye alındığı, memnuniyetle karşılandığı ve aslında dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak değerlendirildiğini bildirdi. Daha sonra Sayın Mevlüt Çavuşoğlu aldı sözü. Gerçekten önemli ve çarpıcı ifadeler kullandı. Öncelikli olarak Sayın Bakan Çavuşoğlu ne yazık ki Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin kabulü yönünde Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğuna ikna olmadık dedi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliği ve güvenliğini güvence altına alan hiçbir modelini dışlamadıklarını belirtti. Ancak dedi Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğinin önceden kabul edilmesi gerekir dedi. Hele dedi bu aşamaya bir gelinse sonra bakarız yaklaşımının 50 yıldır denendiğini bir sonuca ulaşmadığını hatırlattı. Onun için Sayın Çavuşoğlu bu referans kavramlarıyla ilgili detayların netleşmesi lazım dedi. Bunu nasıl yaparız dedi. Garantör ülkelerinde katılımıyla 5'li bir gayri resmi toplantı yapılır. Burada Birleşmiş Milletler de olur. Yani 5+1 formülüyle bir gayri resmi toplantı yapılır. Orada oturulur. Referans kavramların detayları ortaya çıkarılır dedi. Anastasiyadis farklı kişilere farklı şeyler söyleme konusunda mahirdir. Sürekli her görüşmede farklı ortamlarda farklı modellerle farklı söylemlerle gelmektedir dedi. Bu tavrını eleştirdi Anastasiyadis'in Sayın Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler'in de olduğu bir ortamda 5+1 formatında gayri bir resmi toplantıda neyi müzakere edeceğimizi belirlememiz gerekir. İşte ondan sonra eğer olacaksa bir müzakere sürecinin yeniden başlayabileceğini söyledi.
Biz peki yavaş yavaş toparlayalım Olcay Kıraç meseleyi.
Teşekkür ederim. Egemen eşitlik temelinde eğer federal çözüm olmayacaksa ya da Rumlar buna yanaşmayacaksa Türk tarafının siyasi eşitliğini kabul etmeyeceklerse egemen eşitlik çerçevesinde bir çözüm olur dedi. Doğalgaz konusunda da hiç kimse bizim buradaki kararlılığımızı sınamasın dedi. Kararlılıkta biz burada dörtlememizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz dedi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı. Ona merhaba demeden önce bir stüdyomuzda konuğumuza merhaba dedik. Gazeteci Çetin Erçetin bizlerle birlikte, tekrar hoş geldiniz
hoş
programımıza. Sizinle İdlib ve Fırat'ın doğusunu konuşacağız ağırlıklı olarak. İsterseniz güvenli bölgeden başlayalım. Son durumu biraz önce özetledik. Bir kara devriyesi gerçekleştirildi Türk ve Amerikan birlikleri tarafından. Ama ardından YPG PKK'ya bir silah yardımı haberi de olduğu haberi var. Nasıl değerlendireceksiniz gelinen son durumu?
Şimdi öncelikle tabii değerli dinleyicilerimiz tabii Avrupa'da yoğunluklu olarak bizi takip ediyorlar. Onların şöyle bir avantajı var. Bir, Avrupa'daki medya kuruluşlarında yayınlanan haberleri de, bizde çıkan haberleri de seyretme, izleme ve okuma imkanına sahipler. Öncelikle şundan başlayalım biz. Bu Suriye meselesi keşke bu noktaya gelmeseydi. Ve bu Suriye meselesinde artık hakikaten Türkiye'nin canını sıkacak öyle bir noktaya geldik ki, işin başlangıcında çok büyük hedefler kondu, çok büyük stratejiler belirlendi ama bugün gelinen noktada maalesef Suriye Rusya içinde, Amerika içinde, İran içinde, Suriye halkları içinde, bizim içinde çok büyük bir bataklığa dönüşmüş durumda. Peki bu bataklık nasıl kurutulacak? Bu bataklık nasıl halledilecek? Ve ülkede 11 milyona aşkın insan şu anda ülkeyi terk etmiş durumda ve bunun 4 milyonuna yakını bizim topraklarımızda, Lübnan'da, Ürdün'de, Avrupa'daki Suriyelileri yan yana koyduğunuz zaman 11 milyon insan ülkesini terk etmiş durumda. Ve bizim için daha büyük bir sıkıntı var. İdlib. Önce oradan başlayayım ben. İdlib şu anda hali hazırda Suriye'deki muhalif ailelerin göç ettiği, ki dinleyicilerimizin daha rahat anlaması için şöyle başlayayım ben. Rejim döneminde, yani 8 yıl öncesinde İdlib'in nüfusu 750 binken bugün 3 milyon 600 bin nüfusu var. Yani bu şunu gösteriyor: 2 milyon 900 bin insan Hama'dan, Şam'dan ve ülkenin başka topraklarından, başka kentlerinden çıkıp gelip şu anda İdlib'de hayatını sürdürmeye çalışan göçmenler. Ve bunların 1,5 milyonu da bizim sınırımızın hemen yanı başında. Yani duvarlarımızın, sınır duvarlarımızın yanı başında Atme kampı var. Ve bu Atme kampının şu anki mevcut nüfusu 1,5 milyon. Bu arada tabii biz Türkiye olarak sadece Suriye'deki mültecilere, ülkemizdeki Suriyelilere değil, aynı zamanda o bölgede yaşayan insanlara da yardım yapmaya çalışıyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü o yardımları ulaştırmazsak dünyayla bütün frekansları kapanmış, bütün hatları kapanmış bir İdlib karşımızda. Ve çok daha büyük sorunsallarla karşılaşabileceğimiz bir tabloyla yüzleşebiliriz. Bir taraftan da rejim her geçen gün bastırıyor. İçeride bir türlü silahlı gruplar uzlaştırılamıyor. Silahlı grupların siyasi gruplarla düşünce network'ü tamamen kopmuş durumda. Türkiye bir taraftan buradaki sivillerin güvenliğini sağlamak üzere kontrol noktalarını oluştursa da, ya da kontrol gözlem noktalarını oluştursa da, günün sonunda radikal gruplar içeride ve bu radikal gruplar hem rejimi hem Rusya'yı olağanüstü tahrik edip o bölgeye çekmek için inanılmaz refleksler sağlıyorlar. Tabii bu da bizim işimizi zorlaştırıyor işin açıkçası. Çünkü şöyle düşünün, 12 tane gözlemcisiniz var ve temel amacınız oradaki insanların, sivillerin hiçbir zarar görmemesi. Ama gelin görün ki içerideki silahlı gruplar, rejim, Rusya insan haklarını, insanın yaşamını, değerini, kadının, çocuğun varlığını görmezden gelip her türlü silahı kullanabiliyor. Tabii işimiz zor. Yani İdlib meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'den dolayı Moskova'ya gitti. Putin'le bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde kısa vadeli, küçük ölçekli çözümler ortaya çıkacaktır elbette, ama gerçekçi olalım. Yani İdlib meselesi patladı patlayacak, ama nerede, nasıl patlayacak? Bu konu biz de uzatıyoruz, Rusya da uzatıyor, rejim de uzatıyor, İran da uzatıyor. Ve biz sakinleştiğimiz zaman da bir bakıyoruz ki koalisyon güçleri, Amerika, bugüne kadar Fırat'ın doğusu ve batısı arasında net çizgiler çizen iki ülke, bakıyorsunuz Fırat'ın batısında İdlib'de operasyon düzenlemeye kalkışıyor. Havadan roketlerle radikal grupların olduğu bölgeleri bombalamaya çalışıyor. Tabii bir taraftan normalizasyon süreci, normalizasyonel çabalar olsa da bu istenilen seviyede, istenilen başarıya ulaşmış değil. Onu da açık konuşmak lazım. Peki ne olacak? Nereye gidecek? İşte bu kocaman bir soru işareti. Bana Orta Doğu'da Lübnanlı bir gazeteci arkadaşım çok güzel bir hikaye anlatmıştı. Ben de bunu dinleyicilerime hani burada hemen aktarayım. Bir Pers kralı iki tane Pers halkından vatandaşına idam kararı verir ve bu idam kararının uygulanabilmesi için hakimlerin, kralın bunu onaylaması lazım. Tabii kral da onaylamadan önce bu iki mahkumu çağırır yanına. Söyleyeceğiniz bir şey var mı der. Biri ben suçsuzum, işte bir şey yapmadım, hiçbir şey olmadı falan deyip kendisini müdafaya savunmaya kalkışır. Kral da bunu öldürün der. Diğeri daha ilginç bir çıkış yapar. Kralım der, beni öldürmeyin, ben sizin atlarınıza uçmayı öğreteyim. Kral bir anda şaşırır ve ilginç bir teklif. Tamam der, bir yılda atlarınıza uçmayı öğreteceğim der. Bu daha da cazip gelir krala ve kral bunu kabul eder. Diğer mahkum ve askerler sen bunu nasıl başaracaksın diye sorarlar. 4 tane seçenek sunar. Kral ölebilir, ben ölebilirim. Atlar ölebilir, atlara uçmayı öğretebilirim.
Zaman kazanmış. Şimdi
4 seçenek önümüzde. Şimdi İdlib meselesi böyle bir şey. Yani nerede, nasıl patlayacak ve önümüzdeki bir yıl içerisinde nelerle karşılaşacağız, onları yaşayıp göreceğiz. Ama tabii İdlib kadar bugün bizi zorlayan, bizi belki de dinleyicilerimizin en fazla merak ettiği konulardan biri de Fırat'ın doğusu.
Evet.
Fırat'ın doğusunda da ben isterseniz şöyle bir eleştiriyle başlayayım. Hatırlarsanız Başbakan Sayın Davutoğlu habire PYD Fırat'ın doğusuna çekilsin, PYD Fırat'ın doğusuna çekilsin yönünde telkinlerde bulunuyordu, uyarılarda bulunuyordu. O zaman da şunu söyledim hep ben, bu yanlış bir söylemdir. Yani PYD'nin PKK olduğunu biliyorsak ve PYD'nin doğrudan PKK ile bir ilişkisinin olduğunu ve bunun duygusal değil, siyasi değil, direkt organik bir ilişkisi olduğunu biliyorsak buna bir adres gösterme merci değiliz biz. Ve o gün Sayın Davutoğlu çekilsinler Fırat'ın doğusuna, çekilsinler Fırat'ın doğusuna deyip adeta PYD'ye bir alan gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada biz Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemek durumundayız. Çünkü zaman içerisinde hepimiz PKK'nın bir organik yapılanması olduğunu ve oradaki bu sistem içerisinde PKK'nın Kandil'in söz sahibi olduğunu zaten o gün de biliyorduk. Bugün de çok daha net görünüyor. Ama değişen bir şey var ya da değişmeyen bir şey var. Amerika halen aynı noktada, yani halen sadece siyasi ve işte duygusal bir bağ var. PYD başka bir şey, PKK başka bir şey yorum üzerinden bu işi yönetmeye çalışıyor. Şimdi biz beka meselesi üzerinden gidiyoruz. Yani bizim için önemli bir sorun. Çünkü PKK'nın orada bir federal yapı kurması, bir otonom yapı kurması ya da bağımsızlık sürecine doğru giden bir yol çizip böyle bir sürecin önünü açması bizim açımızdan ciddi bir sorundur. Ama gelin görün ki Amerika bu mevzuyu sadece bir sınır güvenliği meselesi olarak görüyor. Yani bizim baktığımız pencereden bakmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da hafta sonu yaptığı konuşmasında buna vurgu yaptı. Aynı pencereden bakmıyoruz. Biz PYD'nin PKK ile olan organik ilişkisine vurgu yapıp oranın bizim için yaratacağı sorunların gelecekteki olgularını net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Amerika ise şu anda bize Tel Aviv bölgesinde Akçakale'nin karşısındaki bir noktada çöl gibi boş bir arazide bize hadi gelin buranın güvenliğini beraber sağlayalım deyip zaman kazanmaya çalışıyor. Bir güvenlik hattı oluşturuldu, projeksiyonlar masaya kondu, Amerikalılarla görüşmeler yapıldı, bir yol alınmaya çalışıldı. Bana sorarsanız kişisel kanaatimi söyleyeyim, ben bu haliyle Fırat'ın doğusunda Amerikalıların ortaya koyduğu perspektifle bir yol alacağımızı düşünmüyorum. Her ne kadar askeriyenin içerisinde ya da bu sürece dahil olup destekleyen kesimlerden yok işte bunun sonrası da gelecek falan dense de biz Amerika'nın Suriye meselesinde bizim önümüze koyduğu stratejileri Münbiç'te de gördük. Diğer bölgelerde de yaşadık. Yani bu konu bir muhalefet olsun diye söylenecek bir söz değildir. Tarihten ders çıkarır insanlar. Tarihten önümüze konulan mevzulara dair fikir ortaya koyar. Ve bugün geldiğimiz noktada bu işin Amerikalılar tarafından sadece zamana oynanan ya da zaman kazanmaya yönelik bir hamle olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın bu kadar sert açıklamalara rağmen, bu kadar söylemeye rağmen Amerika gündüz bizimle devriye geziyor, gece de PYD'ye Irak toprakları üzerinden silah sağlıyor. Peki bu kadar silah, yani artık DAEŞ de bitti. Yani DAEŞ bitti, artık DAEŞ denen bir şey kalmadı Suriye'de. Yani çok küçük bir alanda, çok küçük bir bölgede. Ama işin realitesine baktığınız zaman da halen bitmiş bir örgüte rağmen Amerika dün de yüzlerce kamyonla lojistik silah sağlamaya devam etti. Peki o zaman biz bunu nereden göreceğiz? Yani Türkiye'nin artık bu konuda tavrını net ortaya koyması lazım. Bu konuyla da ilgili bugün demin şimdi ben yayına girerken az önce son dakika olarak televizyonlarda altyazı olarak geçti. Amerikan Avrupa Orduları Komutanı bugün ya da yarın Türkiye'ye geliyor. Bu sınır güvenliği ile ilgili konularda bir görüşme daha yapılacak. O görüşmeden sonra yol almaya çalışacağız. Ama benim kişisel kanaatim, bir kez daha altını çizerek söylüyorum, Amerika'nın bizim önümüze koyduğu projeksiyonla biz bir yol alamayız.
Ne yapması lazım Türkiye'nin peki?
Türkiye'nin bakın şöyle başlayayım ben. Sevgili dinleyicilerimiz de çok dikkatle bu mevzunun bu noktasına pür dikkat dinlemeleri lazım. Şundan dolayı. Bir, Türk ordusu sahaya girebilir mi? Evet girebilir. Yani Türk ordusunun daha önce Elbap'ta, Cerablus'ta, İdlib'te bir tecrübesi var. Girenmez dendiği her dönemde girmiştir. Fakat bunun hem siyasi hem de teknik olarak iki tane perspektif var. Siyasi olarak o ikinci aşamada anlatayım ama teknik olarak bölümü anlatayım. Cerablus, Elbap ve İdlib'in toplam toprak bütünlüğünün 7 katından daha büyük bir alandan bahsediyoruz şu anda. Yani Fırat'ın doğusu dediğimiz, tarif ettiğimiz ve PKK'nın kontrol altında tuttuğu bölge şu an bahsettiğim 3 il ilçe merkezinden 7 kat daha büyük bir alan. Dolayısıyla bu da bizim için teknik anlamda hem operasyonel açıdan bir zaman demektir. Yani zamandan kastım uzun bir zamandır. Yani biz bugün girdik işte 3 ay sonra bütün her yeri kontrol altında tutacağız gibi bir beklenti içinde olmamak lazım. Tam tersine bu operasyonun 2-3 yıla yayılmasını ve zaman içerisinde çözülmesi gerektiğine dair bir temel fikir ve toplumun topyekün her kesiminden Türk ordusuna bir desteğin gelmesi gerekiyor. İkinci nokta siyasi mevzudur. Ben burada da şöyle bakarım meseleye. Yani hep tartışılır ya işte 30 kilometre gireceğiz, 5 kilometre mi gireceğiz, 7 kilometre mi gireceğiz? Burada önemli olan 5 kilometre girmek, 9 kilometre, 10 kilometre ya da 30 kilometre girmek değildir. Girdikten sonra ki Orta Doğu'nun çok altın kuralı vardır, bahsedilen, konuşulan, üzerine tartışılan. Onlardan biri de şudur. Sahada bir çatışma varsa bu konuya girip girmeme ya da bu konuda davet edilip edilmeme sizin elinizde olan bir şeydir. Ama girdikten sonra çıkmak sizin elinizde olan bir durum değildir. Sahanın koşulları, zamanın koşulları ve bölgesel konjonktür neye ne kadar izin verirse o zaman karar verip çıkıp girme noktasında bir refleks gösterebilirsiniz. Bugün geldiğimiz noktada da siyasi olarak şunu öngörebilir miyiz? Girebiliriz ama ne zaman çıkacağımız konusu çok büyük bir soru işaretidir. Çünkü sahanın, Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın, rejimin tutumunun ne olacağı ve Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair hiç kimsenin kafasında bir net fotoğraf yok. Dolayısıyla bu uzayabilecek bir durumdur. Peki o zaman böylesine bir tablo karşısında biz PKK'nın 8 yıldır yönettiği bir alandan bahsediyoruz. Bakın bahsettiğimiz alan bugün PKK'nın kontrolüne geçmiş bir alan değil. Tam 8 yıldır PKK'nın büyük bir iştahla, destekle, finansal, siyasal destekle yönettiği bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesine bir alanı yönetirken veya böylesine bir alanı kontrol altında tutarken bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizim de uzun soluklu bir perspektif ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü PKK çok uzun yıllardır buraya kendi kodlarını, düşüncelerini, ideolojisini, fikriyatını çok net bir şekilde sokmuş, insanları buna inandırmış, insanlar bunun üzerinden siyaset stratejilerini geliştiriyor. Dolayısıyla siyasi partileri burada tamamen edemine etmiş, Kürtler kendilerini, düşüncelerini ifade edemez hale gelmiş. Yani deyim yerinde ise dinleyicilerimizin anlaması için söylüyorum. Küçük bir Kuzey Kore aslında bizim güneyimizde var. Peki bunun kodları nasıl ortadan kaldırırız? Bunun çok iyi hesaplanması lazım. Bir başka noktada burada tabii bütün bunları yaparken bunun sadece askerleriyle de siyaset, kamu diplomasi faaliyetleri, sosyal faaliyetler, bir taraftan medya faaliyetleriyle desteklememiz gerekiyor. Çünkü bu süreç çok kısa vadeli bir süreç olmayacaktır.
Evet, zor bir dönemeçi alacak o zaman Türkiye. İşte Eylül'ün son haftası Amerika ziyaretine işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de 16 Eylül'de Rusya, İran ile İstanbul'da yapılacak bir toplantı var. Sanıyorum o toplantılarda diplomatik yönden Türkiye'ye yardımcı olacak toplantılar
İnşallah
olacak.
İnşallah, çünkü bu da kolaydı. Yani sonuç itibariyle masaya oturuyorsunuz. İran ve Rusya sahada çok dişli partnerler, çok dişli ve güçlü hareket edebilen ve birlikte konveksiyonel her türlü gücü kullanabilecek bir kapasitede. Bizim uzlaşmamız gerekiyor. İnşallah bu uzlaşmayı sağlayabiliriz.
Peki, takip edeceğiz gelişmeleri. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci Çetin Erçetin konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.